savunma, güvenlik ve diplomasi, özel dosyalar ve uzman konuklarla Kıtalar Arası programında. Turan Salcı'nın hazırlayıp sunduğu Kıtalar Arası her hafta yeni başlıklarla RSFM'de. Turan Salcı'yla Kıtalar Arası başlıyor.
Özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından gelen dönemde Rahip Brunson krizi, FETÖ, S-400 hava savunma sistemi, Suriye, yaptırımlar ve Ermeni soykırımı iddiası gibi birçok başlık altında kriz yaşayan Türk-Amerikan ilişkilerinde gözler yeni zirveye çevrildi. ABD'nin yeni başkanı Joe Biden 14 Haziran'da Brüksel'de gerçekleşecek NATO zirvesinde göreve başlamasının ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Bu zirvede krize neden olan başlıkların iki lider tarafından ele alınması bekleniyor. Kıtalar Arası'nın bu bölümünde Türk-Amerikan ilişkilerinin seyrine ve gelecek dönem beklentilerine mercek tutuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'da katıldığı TRT Haber yayınında Biden ile yapacağı görüşmeye dair şunları ifade etti.
Şimdi tabii bunu özellikle ön hazırlıklarımızı biz zaten yaptık, yapıyoruz. Kendisiyle yapacağımız görüşmede Türkiye-Amerika ilişkileri niçin böyle bir gerilim safhasında? Bunu tabii soracağız. Yani biz sizden önce yine demokratlarla çalıştık. Böyle bir görülüm bizde olmadı. Yani biz Bush'la da çalıştık, Obama'yla da çalıştık. Bunlar da demokrattı ama hiç bunlarla böyle bir gerilimi ben yaşamadım. Ardından cumhuriyetçi olarak Sayın Trump'la çalışma yaşadım ve hiçbir gerilimi onunla da yaşamadım. Tam aksine telefon diplomasimizde çok huzurluyduk, çok rahattık ve ne yaparız, ne ederiz. Yani şu toplantıda şöyle buluşuruz, şurada şöyle buluşuruz, uluslararası toplantılardaki durumları falan bu şekilde yürüttük. Tabii Sayın Biden'la maalesef bu görüşme, buluşma trafiğimiz o kadar rahat olmadı. Şimdi ise Brüksel NATO zirvesi dendi. Şimdi NATO zirvesinde bir araya geleceğiz. O bir araya gelişti, bunları konuşacağız. Peki bu gerilimin sebebi ne? Bu da yine sözde Ermeni soru. Artık bıktık ya. Her 24 Nisan gelir Amerika Ermenilerle ilgili ne diyecek?
ABD Başkanı Biden 24 Nisan'da ilk kez soykırım ifadesini kullanmıştı. Biden'ın bu açıklamasına o dönemde de Türkiye'den sert tepkiler gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik zirve öncesi açıklamasında da şunları kaydetti.
Ya tamam mı, senin bütün işin bitti de Ermenilerin avukatlığına sen mi soyunuyorsun? Bırakalım bu işi tarihçiler yapsın. Bu siyasetçilerin işi değil. Tarihçiler çalışsın, hukukçular çalışsın, antropologlar çalışsın. Bütün onların çalışmalarından sonra önümüze gelen tablo üzerinden siyasetçiler olarak da biz üzerimize ne düşüyorsa ondan sonra da biz onu yapalım. Ama şu anda ortada herhangi bir şey söz konusu değilken kalkıyorsunuz, bunu gündeme getiriyorsunuz. Şimdi burada da kalkıp hiç mi hiç ilgisi alakası olmayan bir Türkiye'yi sen kalkıp da böyle bir konunun içerisine nasıl atarsın? Eğer söyleyeceğim bir şey varsa, yapmak istediğim bir şey varsa, bir NATO müttefikin olarak, NATO'da bir ortağın olarak gel bu işi, çalışmaları yaptırtalım, ondan sonra konuşalım. Ama böyle bir şey yok. Ben yaptım, oldu. Hemen kalkıp sözde soykırımı olarak atacaksın önümüze. Ondan sonra buradan da kendine göre karar vereceksin. Senden önceki Amerika'yı yönetenler bu işi seni kadar bilmiyor muydu? Onların hiçbirisi bu ifadeyi kullanmadı. Bir kısmı kalktı büyük felaket dedi. Bir kısmı çok daha farklı şeyler söyledi ama bunu kullanmadılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu şekilde köşeye sıkıştıranlar önemli bir dostu kaybederler. Biz NATO'da seninle beraber olacağız. NATO'nun ilk 5 devletinden bir tanesi olacağız. Güçlü devletinden bir tanesi. Ve yani Avrupa'daki o güçlü görünen devletlerin hiçbirisi NATO'daki yerine getirmeleri gereken görevleri bizim gibi yerine getirmemiştir. Getirmiyor. Ama Türkiye bunları yerine getiriyor. Ve şunu bilmeleri gerekiyor. Artık yeni bir Türkiye var. Yani bölgesinde inisiyatif alan, küresel meselelere taraf olan, müttefikleriyle eşit ilişki talep eden bir Türkiye ve buna da müttefiklerimiz alışacaklar.
Suriye'de Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği YPG'ye askeri eğitim ve silah yardımı yapan, aynı zamanda bölgedeki kuvvetleriyle onlara koruma sağlayan ABD'nin Türkiye'yi bu konuda karşısına almasının da zirvede gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile krizde Ermeni meselesinin yanında iki konunun da çok kritik olduğunu söyledi. Bunları FETÖ ve YPG ile mücadele olarak açıklayan Erdoğan şu açıklamalarda bulundu.
Ya şimdi Amerika ne diyor biliyor musun? YPG'nin diyor PKK ile alakası yoktur diyor. Ya biz YPG'nin PKK ile ilişkilerini de yine belgelerle bunlara ispat ettik. Belgelerle önlerine koyduk. Ama buna rağmen diyorlar ki ilişkisi yoktur. Yani bütün şematik çalışmalara varıncaya kadar hepsini. E şimdi bu bizim müttefikimiz ise bu müttefik bizim yanımızda mı yer alacak? Teröristlerin yanında mı yer alacak? E maalesef teröristlerin yanında yer alıyorlar. İşte Sayın Trump ilk göreve geldiğinde binlerce tır, araç, gereç, mühimmat nereye geldi? Kuzey Doğu Suriye'ye geldi. Ve oradaki terör kamplarına bunları yerleştirdiler. Azaldıkça takviye ettiler. Peki bütün bu silahları, mühimmatları kimler kullanıyordu? İşte bu teröristler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin NATO üyeliği ve S-400 sorunu için açıklamaları da şu şekilde oldu.
Yani NATO'daki ortaklarımızın, dostlarımızın Türkiye'ye bakışını orada ister istemez sorgulamamız lazım. Türkiye'nin içinde olduğu bir NATO güçlüdür. Türkiye'nin içinde olmadığı bir NATO bir defa güçlü değildir.
Genel Sekreter de söylüyor bunu.
Bunu Stoltenberg sürekli zaten söylüyor. Ve en son S-400 konusu da hep gündeme geldiğinde sağ olsun Stoltenberg şunu söylemiştir. Biz hiçbir ortağımızın hangi tür silah kullandığına karışmayız. O onların tasarrufundadır. Orada gerçekten Stoltenberg'in bu açıklamasından sonra zaten Amerikalılar da bir şey diyememiştir. İşte onlar biliyorsunuz illa kendi silahlarını bize satmak. Bırak silahı bize satmayı. Sen bizde olanları aldın götürdün. Ve biz eğer kalkıp da S-400 aldıysak durup dururken almadık. Buna ihtiyacımız doğduğu için aldık. Ve ondan sonra da zaten gündemden yavaş yavaş düştü. Şu anda gündemde de değil. Ama bunun yanında Türkiye'nin kendini koruma hakkı yok mu? Bu konularda bir defa kararlıyız. Türkiye NATO'nun güçlü bir ortağıdır. NATO ittifakı güçlü şekilde devam etmelidir. Ama buradan mesela ben bu akşam bir şey söylesem yine sıkıntı doğacak. Peki Macron ne diyor? NATO'nun beyin ölümünden bahsediyor. NATO'nun beyin ölümünden bahseden kim? Macron. Macron şu anda nerede? O da şu anda NATO'nun üyesi olan ülkelerden bir tanesi. Şimdi NATO'nun üyesi olan bir ülkenin başındaki kişi beyin ölümü gerçekleşti diyorsa herhalde bunu NATO hesaba çekmesi gerekir. Macron'un Libya ve Suriye'de kimlerle iş tuttuğunu da biz biliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarından Türk-Amerikan krizinin ne boyuta geldiği de en güncel şekilde anlaşılıyor. Bu açıdan zirvenin de nasıl bir havada geçeceği de merak ediliyor. Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Tolga Sakman, Türk-Amerikan ilişkilerini RSFM'e değerlendirdi. ABD ve Batı ülkelerince Türkiye'nin eksen değişikliği yaşadığı çeşitli platformlarda dile getiriliyor. Sakman bu değişimin nedenlerini şöyle yorumladı.
Türkiye devlet siyasetçisi olarak Batı bloğunun bir üyesi. Bunu değiştiren herhangi bir şey yok şu anda. Ama özellikle bu NATO'nun felsefesinin artık geçerliliğini yitirdiğini farkına varılması bu pandemi sürecinde felsefe olarak bir etkisi oldu. Politik anlamda baktığımızda da Amerika'nın ve Avrupa'nın, Batı'nın Türkiye ile ilişkilerinde kırılma noktaları oldu. Bunlar ekonomik kırılma noktaları oldu. Dış politikada Türkiye'nin bazı hassasiyetleri üzerinde yeterli derecede eşgüdüm sağlanamaması kırılma noktaları oldu. Bunun akabinde Türkiye'de orta büyüklükte devlet veya bölgesel güç diyeceğimiz bir formatta kendi rasyonel ilişkilerini devam ettirdi. Burada alternatif ilişkiler Rusya ve Çin doğal olarak. Rusya ve Çin'le Türkiye'nin tabii ki bazı ihtilaflı konuları devam ediyor. Ama bu anlamda baktığımızda birlikte hareket edilecek birçok konu oluştu. Burada askeri ve ekonomik meseleler ön plana çıktı doğal olarak. Ve burada birlikte hareket edilen bu konular bir eksen kaymasından ziyade bağımsız hareket etme neticesini doğurdu. Ama bu bağımsızlık tabii resmi olarak bağlı olduğunuz ve felsefe olarak birlikte hareket ettiğiniz yerde problem oluşturdu. Ama sonuçta Türkiye'nin bu politikalarında geri adım atılacak bir nokta yok. Çünkü burada aslında rahatsız etmek üzerine yapılmış bir şey yok Batı'ya. Bu bir eksen kayması mı? Tekrar oraya gelirsek. Bu eksen kayması olarak nitelendirmem ben. Çünkü Türkiye'nin ekseni tamamen Batı'nın üstünden geçen ve Batı politikalarının peşinden giden bu Babagonik denen sistem üzerine kurulu değil. Türkiye çıkarları üzerine hareket ediyor ve çıkarları bugün Rusya ve Çin'le bazı noktalarda kesişiyor. Durum bu.
Aynı zamanda ilişkilerde çözümü zor olan birçok başlıkta bulunuyor. DİPAM Başkanı Sakman, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine dair ise şunları söyledi.
Türkiye bu krizleri çözmek istiyor. Çünkü şimdi son zamanlarda özellikle sorun yaşadığı devletlerle ilişkilerini tahkim etmek yoluna giden bir dış politikasını güncelledi Türkiye son zamanlarda. Ama Amerika ile son dönemde bir süredir yaşadığı birçok sorunun, FETÖ sorunu gibi, S-400 gibi sorunların hukuki veya teknik altyapıları var, derinlikleri var. Bu derinlikleri çözmeden bu konularda ilerlemek mümkün değil. Bunlar çözülebilir mi? Çözülmesi için önce bu sorunları oluşturan temeller üzerinde konuşmaya başlamak gerekiyor. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Biden'ın bu zirvedeki ikili ilişkileriyle ortaya çıkacak. Diğer mevzular, işte dış politikadaki mevzular, Rusya ile ilişkiler gibi diğer konular ve Suriye gibi konular, Türkiye'nin üzerinde hassasiyetle durduğu konular ve burada Amerika'nın en azından bu görüşmenin akabinde olumlu mesajlar vereceğini düşünüyorum.
Peki, Erdoğan-Biden zirvesinden somut adımlar beklenmeli mi? Sakman'ın görüşü şu şekilde.
Öncelikle ilk görüşmenin böyle uluslararası bir toplantının akabinde gerçekleşmesi ikili ilişkiler açısından çok ön alıcı veya iyi, ilerleyici bir sonuç doğuracağını düşünmüyorum. Çünkü bu tip toplantıların arkasından yapılan bu ikili zirveler genellikle yüzeysel geçer, kısa süreli olur. Bunun da çok derinlikli tartışmaların olacağı, konuların tartışılacağı ve uzun süren toplantılar olacağını düşünmüyorum. Ama bu zirvenin somut çıktıları olur mu? Türkiye bir süredir somut birkaç adım bekliyor Amerika'dan. Bunlar aslında FETÖ, S-400, F-35 gibi konulardan ziyade Türkiye'nin kendi dış politikasını, iç politikasını ve genel olarak beka problemi olarak nitelendirdiği bazı konularda Amerika'nın olumlu adımlar atmasını bekliyor. Bu toplantıdan sonra hızlı şekilde somutlaşan bir politika dönüşümü olacağını düşünmüyorum. Ama bu anlamda adımlar atılıp atılmayacağı bu toplantıda belli olacak. Ama bu bize ne kadar yansıyacak? İlk aşamada bunu tabii öngörmek zor.
14 Haziran'daki zirvenin ardından da Türk-Amerikan ilişkilerinde krizin devam edeceği aslında görünen bir gerçek. Ancak yine de Türk dış politikası bu zirveye odaklanmış durumda ve zirvenin sonuçları merakla bekleniyor. Haftaya yine aynı saatte yeni başlıklarla sizlerle olana dek görüşmek üzere.
Turan Salcı ile kıtalar arası sona erdi.